Ayrım 6.
İngilizler ilerledikten sonra iki tarafın cephesi birbirine 500-600 metre yaklaşmış bulunuyordu. Türk ordusu komutanı geriden gelen kuvvetlere yakınlığı nedeniyle Arıburnu'ndaki Anzak kol ordusuna, İngiliz ordu komutanı da Alçıtepe'yi elde etmek için Seddülbahir cephesine saldırmak niyetindeydiler. Bu nedenle Arıburnu ve Seddülbahir'de çarpışmalar devam etti. Yatacaktım artık. Setreyi filan çıkardımdı. Başladı Seddülbahir burnu yanmaya. Alay kumandanı toplam borusu çaldırdı. Kilerde 3 günlük peksimet varmış. Bölük emini çabucak dağıttı peksimetleri askere. Hadi bakalım Seddülbahir'e. Bizim 3. tabur Zığındere'ye yürüdü. Bulunduğumuz yer açıklık. Gavur bir nefer görse yağdırıyor mermiyi. Kavuruyor ortalığı kafir. Düşmanın karşısında 3 gün dayanabildik. Bir de seyyar jandarma alayı vardı. Onlar da bizlerle beraber eridiler gittiler, mahvoldular. Orada bir burunda kaldık bir akşam üzeri. Bizim üzerimize çeviriverdi makineli tüfeği düşman. 3 kişi kaldık bir koca taburdan biz. Düşman makineliyle doğradı bizi. Bir jandarma neferi vardı yaralılar arasında. Şarapnel bacağını kırmış. Bir jandarma yüzbaşısı gördüm. 7 yerinden yaralanmış. Bir mermi çukuruna çektik yaralıları. Biz de o çukura gizlendik. Karşımızda düşmanın makineli tüfeği 3 olmuş. Biz çukurda akşamı yaptık. Ben, Balıkesirli bir başçavuş ve Ahmet Pehlivan diye bir arkadaş. 3 kişiydik. Yaralı yüzbaşı ve asker de yanımızda. Biz buradayız. Düşman sağdan ve soldan ilerledi. Karanlık basmaya başladı. Yaralı jandarma askerini 200 metre kadar geriye götürdük. Alçıtepe yanına doğru götürüyoruz. Şerif Ali Aslan. Bu arada Seddülbahir Kalesi yanındaki ve altındaki kumsallar yük tekneleriyle doluydu. Müttefik askerlerinin korunması için acele kurulmuş derme çatma iskelelerden kereste, kum torbası, dikenli tel, galvanizli saç, çeşitli büyüklükteki çadırlar kıyıya taşınıyordu. Bu işlere adalardan gelen sivil Rumlar da yardım ediyordu. Bir defasında bunlardan biri bir tekne dolusu portakal getirip askerlere sattı. Sahilde güvenli yerlere çadırlar kuruluyor, çukurlar kazılıyordu. Cephenin ön hattına uzanan Seddülbahir Alçıtepe, Kirtiya yolu motorlu taşıtların geçmesine uygun değildi. Buna yol bile denemezdi. Bu iz onarılıyor, taşıtların geçişini elverişli duruma getiriliyor. Bu arada ön siperlere taşıma işi sırtta ve katırlarla yapılıyordu. Başlangıçta patlamalardan ürküp sağa sola kaçışan hayvanlar zamanla buna alıştılar. Sahilde cepheden birkaç kilometre geride yük boşaltmaya, taşımaya yardım eden, siper kazan, çadır kuran müttefik askerlerin neşesi yerindeydi. Anadolu sahillerinden atılan ve yaralanmalara sebep olan mermilere rağmen dudaklarında ıslık, oradan oraya koşuyorlar, ölümü kendilerinin değil arkadaşlarının başına gelebilecek bir felaket olarak düşünüyorlardı. Korkuyu henüz öğrenmemişlerdi. Cephede siper kazma işi hızla devam ediyordu. Fransızlar, Senegalliler, İngilizler, herkes kendi geleneğine uygun olarak siperini kazdı ve destekledi. Gurkaların her biri kendisi için siperin duvarına kozayı andıran küçük bir yuva yaptı. Hintliler siperlerini, şarapnel serpintilerini ve kurşunu engelleyen kerpiç duvarlarla desteklediler. Kısa zamanda bir merminin sesinden kendilerine doğru geldiğini veya uzaklaştığını anlamaya başladılar. Karanlık çökünce Çanakkale önlerindeki Türk projektörleri yanıyor, boğazın sularını bir baştan diğerine yalıyor, geçmeye kalkışacak müttefik gemilerini arıyordu. Mayıs'ın 3'ünde dolunay vardı. Işıkları boğazın sularında parlıyor, bir yandan Truva Ovası'na kadar tepeleri, öte yandan Bozcaada ve Gökçeada'ya kadar denizi aydınlatıyordu. Mayıs'ın ilk günlerinden sonra Türk tarafından kalkan bir uçak müttefik siperleri üzerinde keşif uçuşları yapmaya başladı. Bu uçakların siperleri ve gemilere bomba fırlattıkları da oluyordu. Bir süre sonra Bozcaada'dan kalkan müttefik uçakları da uçuşlara ve bombalamaya katıldı. Her iki taraftan makineli tüfekler uçakların üzerine doğrultulup ateşe başlayınca uçaklar askerlerin çığlıkları ve alkışları arasında kaçıp gidiyorlardı. Türkler Seddülbahir'den çekilirken ağaçlara, çalılıklara, kuytu yerlere çok sayıda keskin nişancı yerleştirmişlerdi. Yanlarına birkaç gün yetecek yiyecek ve mermi bırakılan bu askerler, henüz düzenli hale gelmemiş karmakarışık ve kimsenin kimseyi tanımadığı müttefik cephe gerisinde büyük kayıplar verdirdi. Essex tümeninden Albay Godfrey Fawcett'in vurulduğunu işittim. Bu beni her yanımda olan ölüm tehlikesinden daha çok sarstı. İngiltere'den tanıdığım bir arkadaşımla konuşurken onu bir daha görecek miyim sorusunu zihnimden çıkaramıyordum. Bu benim için bir kabusa dönüşüyor. John Graham Gillam. Zamanla Türklerin çalılıklara yerleştirdikleri keskin nişancılar yakalandı. Yakalandıklarında yorgunluk ve açlıktan perişandılar. Asya grubunda bulunan 11. tümenin 33. alayı 19. tümene destek olarak gönderilmişti. Bu alayın askerleri 27 Nisan Türk hücumlarında komutanları dahil büyük kayıplara uğradı. Alay tekrar 11. tümene, Seddülbahir cephesine döndü. 27 Nisan'dan sonra iki taraf cephedeki güçlerini arttırmaya başladı. Arıburnu cephesinde Mustafa Kemal komutasında 9 alay, Seddülbahir cephesinde de 5 alay toplandı. İstanbul'dan iki tümen daha cepheye gelmekteydi. Ancak İngiliz denizaltı gemilerinin Marmara'ya geçmeleri deniz ulaşımını güçleştirmişti. İstanbul'dan Uzunköprü'ye kadar demir yoluyla, oradan da yaya olarak Çanakkale cephesine yapılan ulaşım ise çok uzun sürüyordu. Piyade cephanesi yeteri kadar sağlanabiliyordu. Ordunun en büyük sıkıntısı topçu mermisiydi. Türk topçusu cephane harcamaktan kaçınıyordu. Karşı tarafın alabildiğince ve hesapsız harcamasına karşın Türklerin bu yoksunluğunun nasıl güçlük yarattığı kolayca anlaşılır. Yılbaşında İstanbul'da Yüzbaşı Pipen yönetiminde topçu cephanesi yapan bir fabrika kuruldu. Fakat bunun yardımı sınırlıydı. Zira ne makineler ne de malzeme yeterliydi. İngilizlerin bu yeni Türk cephanesine pek önem vermediklerini anlıyorduk. Alınan bazı esirler 20 kırmızı mermiden ancak birinin patladığını söylüyordu. Buna rağmen biz bu yardımdan bile memnunduk. Zira daha önceleri piyademiz topçuların kendilerini himaye ettiğine inansın diye bazı topların manevra mermileri atmasına dahi müsaade ediyorduk. Lee Von Sanders. 12. Mayıs başında günler uzadı. Gün erken ağarmaya başladı. Nisan başından beri ovayı kaplayan gelincikler yerlerini sarı kır çiçeklerine bıraktılar. Güneş her gün kuzeye doğru biraz daha kayarak Alçıtepe'nin üzerinden doğmaya başladı. Seddülbahir Ovası'na bakan Alçıtepe, yassı ve tırmanmaya bile gerek kalmadan yürüyerek kolayca çıkılabilecek bir eğimdeydi. Önündeki topraklar dalgalanarak yarımadanın burnuna doğru iniyordu. Buradaki cephe çizgisi yoğun savaşların geçtiği iki vadiyi birleştiriyordu. Sol taraftaki Kerevizdere Vadisi, boğaza açılan, fazla uzun olmayan, derin, yamaçları dik ve yeşil bir vadiyken, sağdaki Zığındere Vadisi daha sığ ve kıyıya paralel gidiyor, Ege Denizi'ne açılıyordu. Türkler, Seddülbahir ve Anzak cephelerinde müttefik donanmasının sürekli ateşi altındaydı. Gemiler bazen sahile o denli yaklaşıyorlardı ki, gemidekiler karadaki Türkleri, Türkler de gemi güvertesindeki askerleri görüp ateş ediyorlardı. Bunu dikkate alan Türk komutanlığı, donanmanın ateşinden gizlenebilmek için Seddülbahir cephesinde gece hücumu yapmaya karar verdi. Türk ordusunun amacı, müttefikler yerleşmeden onları denize dökmekti. 1 Mayıs'ı 2 Mayıs'a bağlayan gece, saat 22'de 7. ve 9. tümenler gece hücumuna başladı. Saldırı süngüyle yapılacak, başlangıçta ateş edilmeyecekti. Bu iki tümenin başına daha önce Almanya'da yalnızca bir tabura komuta etmiş deneyimsiz bir subay, Yarbay Zodenstren getirilmişti. Zodenstren'den bilmediği bir arazide, bilmediği bir dille, tanımadığı birlikleri yönetmesi bekleniyordu. Türk süngü hücumunun başlamasından bir saat sonra müttefik ateşi başladı. Sessizce yukarıya kalkan bir elin işaretiyle yokuş aşağı koşmaya başladılar. Nereye gittiklerini bilmeden önce karanlıkta, sonra da onları karşı tarafa gösteren ve hedef haline getiren ay ışığında. Hayatta kalmayı başarmış bir keklik çalılar arasından fırladı. Daha birkaç ay önce bir kekliğin peşinde arkadaşıyla yaptığı kavgayı hatırladı. Neydi anlamsız olan? Nasıl düşünebiliyordu bütün bunları bu kadar kısa bir zamanda? Yanında koşanların ve düşenlerin farkına vardı birden. Her yer çalı çırpı dolu. Takılıp tökezlemiş olmalı. Henüz karşı taraf ateşe başlamadı. Eğitim sırasında gereksiz yere güldüler diye bir hedef gösterip koş, arkasından yat kalk komutu vermişlerdi mangasına. Bir çalıya takılıp yuvarlanmış, süngüsünün üzerine düşmüş, yaralanmasına az kalmıştı. Hala koşuyor, hala ayakta. Uca kadar koşacaklar mı? Kaç saat sürer oraya kadar koşmak? Ateş başlamış, düşenler çoğalmış. Bu ne dayanılmaz bir gürültüydü. Süngüsünü sallıyor, hedef gözetmeden silahını ateşliyor, hiçbir şey düşünemez oluyordu. Anımsayabildiği ilk günlere, ta çocukluğuna dönüyordu. Bir süre sonra sırtı ter içinde, yavaşça dizlerinin üzerine çöktü, toprağa sarıldı. Yeni çıkan ay bütün ovayı sahile kadar aydınlatıyor, karanlık gölgesi makineli tüfeklerin takırtısına, mermilerin ve sahildeki topların seslerine karışıyor, gemi projektörlerinin ve aydınlatma fişeklerinin ışığında kayboluyordu. Ay ışığı, gemilerin projektörleri ve aydınlatma fişekleri, müttefik donanmasının destek ateşi için yeterli aydınlığı sağladı. Türk birlikleri başlangıçta hızla ilerlediler. Ancak çoğu müttefik birliklerinin gerisine düşmüş, aralarındaki bağlantılar ve haberleşme kaybolmuştu. Bir ateş açtılar üzerimize. 26. alayı toprağa gömüverdiler. Biz de 25 kişi bir sıçan yolu bulup çıktık. Bir de baktık Seddülbahir önlerindeyiz. Gökyüzünde bir mermi patlıyor, lapır lapır dolu gibi kurşun yağıyor üzerimize. Bir binbaşı bizi orada bir derenin içine götürdü. Arkadaşlar, vatan elden gidiyor, namus gidiyor, ırz gidiyor diye konuştu. Binbaşıyla 26 kişi olmuştuk. Soğan derede hücuma kalktık. Denizden gavurun makineli tüfek ateşi geliyordu. Biz ateş ediyoruz. Gavur da askerini kılıçla döve döve üzerimize yürütüyor. Ama askeri yürümüyor gavurun. Yatsı namazı vaktine kadar ateş yaptık. Sonra 25. alay imdadımıza yetişti. Soğan derede belimden ve bacağımdan yaralandım. Kurşunla yaralandım. Çalı dibinde doktor yaralarımı sardı. Siper'e geldim gene. Çanakkale içinde bir dolu sandık. Alayların içinde 4 asker kaldık. Çanakkale içinde bir top kestane. Kalan gazilere Çalı dibi hastane. Bir akşam Soğandere'ye asker gelir, sabaha kadar erirdi. Ben hiç babam diyen duymadım. Herkes anacığım diye inliyordu. Mehmet Yavaş. Kötü yönetim nedeniyle ağır kayıplar veren Türk birlikleri eski mevzilerine döndüler. İstanbul'dan henüz gelmiş olan 15. Tümenli gece hücumu 4 Mayıs'ta tekrarlandı. Birlikler Seddülbahir'e yaklaştılar. Destek alamayan Türk birlikleri sabah olunca denizden ve karadan müttefik ateşi altında kaldı, erimeye başladı. Müttefiklerin saldırısı öğleye doğru başladığı noktada şehit ve yaralı olarak 16 bin Türk askerinin kaybıyla sonuçlandı. Zodenstrein görevden alındı. Her iki tarafın ölülerini gömebilmeleri için kısa süreli bir ateşkes yapıldığını işittim. Bu sırada iki tarafın askerleri siperlerin üzerine çıkmış, bu alışılmadık ortamda merakla birbirlerine bakıyorlar, görevliler de işlerini yapıyorlardı. Bir Türk askeri bizim siperlere yakın bir yerden kendilerinin attıkları fakat kısa düşmüş ve patlamamış iki el bombasını aldı ve siperlerine döndü. Onu gözetlemekte olan subayı kendisini azarladı ve bombaların bizim bölgeden alındığını ve bizim askerlere verilmesi gerektiğini söyledi. Yemekte Türkler Almanların değil bizim müttefikimiz olacaktı dedim. Bizim askerler ve onlarınkiler bu sabah birbirlerine öyle yakındılar ki. Tanrım, bunlar karşı karşıya değil yan yana olmalıydılar dedim. Türkiye yanında olan için büyük bir servet. Eğer bizim yanımızda olsalardı Almanlar bir yıl içinde çökerlerdi. Düşmanımız olarak savaşı ne kadar uzatacaklarını ise Tanrı bilir. John Graham Gillam. Mayıs başında 11. Tümen'in Asya yakasında üstlenmiş alayları Seddülbahir cephesini desteklemek için yola çıktı. 3 ve 4 Mayıs geceleri rüzgarlı ve soğuk bir havada mavnalarla sessizce Çanakkale boğazını geçtiler. Burası 2500 yıl önce Kreskes'in ordusunu Avrupa yakasına geçirdiği yerdi. Abidos'tan başlayarak kıyının bu noktasına doğru köprü kurmakla görevli olan işçiler iki köprü yapıyorlardı. Birisi için Fenikeliler beyaz keten kenevir lifi, öbürü için Mısırlılar papirüs lifi kullanıyorlardı. Abidos'tan karşı kıyı 7 stattır. O büyük fırtına çıktığı zaman iki kıyı artık birleşmişti, bütün halatlar koptu, sonuna gelmiş olan iş mahvoldu. Müttefiklerin Seddülbahir çıkarmasının ilk günü, çıkarma gemisi River Clyde'ın yanındaki salı sahile bağlayan halatlar da kopmuş, Sal fırtınalı bir havada üzerindekilerle birlikte açık denize sürüklenmişti. Bunu duyan Xerkes fena öfkelendi. Hellespontos'a 300 sopa çekilmesini ve bir çift bukağa takılmasını emretti. Denize uyguladığı cezalar bunlardı. Köprü yapımıyla görevli olanlara gelince onların da kafalarını kestirdi. Büyük işler yapan adamlar nankör işlerinin kurbanı oldular. Yeni mühendisler geçti işin başına. Yeni köprü tamamlandı ve geçiş başladı. Köprülerden birinden yayalar ve atlılar geçiyordu. Ege Denizi yönünde olandan ise yük hayvanları ve diğer ordu servisleri. Başta 10 bin kişilik Pers ordusu yürüyordu. Hepsinin başında çelenkler vardı. Bunları öbür uluslardan derlenmiş olan karışık birlikler izliyordu. Sonra kutsal atlar ve kutsal araba. Hemen arkasından Xerkes, mızraklılar, bin atlı ve en son ordunun bütün geri kalan bölümü. Geçiş aralıksız olarak 7 gün 7 gece sürdü. Bir an duraksama olmadı. 13. Biri kazıyor, arkasından diğeri kürekle toprağı siperden dışarıya atıyordu. Önceleri acemi ellerden geliş güzel fırlatılan toprak, sonraları özenle siperin önüne yığılmaya başladı. Bu yolla siperler derinleşip alçalırken öndeki set yükseliyordu. 2 günde bir yağan yağmur toprağı yumuşatıyor, çalışmayı güçleştiriyordu. Kurak geçen bir ilkbaharda sabah babası ile gittiği yağmur duasını anımsadı. Kale kapısının karşısındaki ahşap camide toplanan kalabalık hocanın önderliğinde dua etmişti. Bağırmaya başlayan hayvanlar geldi gözünün önüne. Ürkmüş olmalıydılar. Çocuk haklı, sözü edilen mahşer günü böyle olmalı diyordu. Sonra koca mezarlığa mı gidilmişti? Hayal meyal resimler, sessiz sedasız dolaşan insan kalabalığı. Neden konuşmuyorlar? Meydandan bir deve kervanı geçiyordu. Kürek saplanıp kaldı balçağa. Çamur ayağından ayakkabılarını söküyor. Develer geçiyor yanlarından çamurlara bata çıka. Tümenin develeri, beylik develer. Onlar olmasa nasıl taşınır bunca cephane, yiyecek? Yol yok, iz yok. Çavuşun gözü üzerlerinde patlamaya hazır, suratsızın biri. Bir de hemşerisi olacak. Birden babasının elinden fırlayıp sallana sallana giden develerden birinin bacakları arasından karşıya geçmişti. 5, belki 6 yaşlarında olmalıydı. Bütün mahalle çocukların yaptığı bu işe cesaret edememişti bir türlü. İşte tam zamanıydı. Babası kızmış mıydı? Ağabeyisi olsa tokadı patlatırdı. Ya baba? Neredeyse onbaşılar girişecek. Çavuşun eli ise hep enselerinde. Bizim oralardan böyle adam çıkmazdı ya. Ne okuması ne yazması var. İki lafı bir araya getiremez. Boyuna posuna göre rütbe. Kendisi bu bodurluğuyla ömür boyu nefer kalacak. Küreğin sapı bile kendisinden uzun. Bir kazma bir kürek. Bu iş uyumlu olmalı. Bakırcılar gibi. Nasıl dövüyorlardı bakırı? Karşılıklı 2 kişi, boylu poslu. Birbiri bir diğeri. Tan tan tan tan. Biri biraz şaşırsa birbirine girecekler. Hiç olmuş muydu böyle bir şey? Çavuşa sormalı. O her şeyi bildiğini sanır. İstanbullu, okullu zabit efendi olmasa bu adam iyice azar. Bir karış daha kassalar yeter. İçine adam gömecek değiller ya. Çavuş bağırıyordu. Bu toprak sizin hayatınızı kurtaracak. Ömrü toprakla uğraşmakla geçmişti. Tarla sür, ağaç dik, şimdi de siper kaz. Her gün biraz daha kazılan ve giderek derinleşen siperde çalışırken bunları ve ilk gençlik günlerini düşündü. Aklı o günlere gitti, her şeye güldüğü o gamsız günlere. 2 cılız öküzün çektiği sabanın peşinden giderken gözünü topraktan ayıramamıştı. Toprak önce yarılıyor, derinleşiyor, sonra kalkıp bir yana devriliyor. Su gibi, sıra sıra toprak akıp gidiyordu. Arkasında bir leylek sürüsü, sürülmüş toprakla ortaya çıkan solucanları, böcekleri topluyor. Leyleklerden biri arada bir havalanıp gidiyor, sonra tekrar geliyor. Sabanı toprağa iyice gömmek gerekli, yoksa toprağı çizer, yüzeyde kayıp gider. Öküzler de yorulmuştu. Bir ara verse, uzansa ceviz ağacının altına, sapana gene bir taş takılmıştı. Yalnız sökemeyeceği kadar büyük. Komşunun kağnısını getirmeli. Yıllardan beri bitirememişlerdi ören yerinin bu düzgün yontulmuş taşlarını. Burada bir şehir varmış bir zamanlar. Masal gibi. Ninesinin onu dizine oturtup anlattığı masallardaki gibi bir şehir olmalıydı bu. 14. Mayıs ayı başında büyük kayıplara mal olan Türk hücumu sonuçlanmak üzereydi ve bir karşı saldırı bekleniyordu. Bu da gecikmedi. Saldırı sırası Hamilton'daydı. Fransız General Damat, "Davullar ve borazanlar saldırı için çalacak," diyordu. Müttefik saldırısı 2. Kirte Savaşı 6 Mayıs günü güçlü bir topçu ateşinden sonra başladı. Amaç stratejik bir önemi olan Alçıtepe'nin ele geçirilmesiydi. 11. Tümen'in iki taburu cepheye sürüldü, diğerleri Alçıtepe gerisinde yedekte kaldı. Bu kez Denizli 52. Alay'a düştüm. 10. bölükte kıta çavuşuydum. Önce Korudağ eteklerinde yerli suda bulunduk. Oradan Çanakkale cephesine imdat geldik. Gece Kilitbahir'e, oradan da Soğandere'ye. Mustafa Tamkan. Çarpışmalar 7 ve 8 Mayıs günleri umutsuzluk ile çılgınlık arasında sürüp gitti ve gene başladığı yerde bu defa müttefiklerin Seddülbahir cephesindeki tüm güçlerinin 1/3'ünü, Türk kaynaklarına göre 8500, İngiliz kaynaklarına göre 6500 kişi kaybetmeleriyle sonuçlandı. İngiliz, Fransız ve Anzak birliklerinin bu zamana kadar toplam kayıtları ise 20 bini aşıyordu. Hamilton için umutsuz günler başlamıştı. Türkleri sürüp atmak mümkün değildi. Bu ümitsizlik onun Londra'ya, Kitchener'e gönderdiği telgraflara da yansır. Eğer bana iki tümenli bir kol ordu verebilirseniz, Kabatepe ve Cape Helste, Seddülbahir, başarı ümidim olacaktır. Yoksa her şey yoz bir siper savaşına dönüşecektir. Hamilton. Hamilton'un dediği oldu. Her iki taraf bazı yerlerde birbirinin 20 metre, bir el bombası atma mesafesi kadar yakın olan siperlerine girdiler. Seddülbahir'de siper savaşları başlamıştı. Topçu ve piyade ateşleriyle her gün yüzlerce kayıp verilmekteydi. Çıkarmanın ikinci haftasında bütün arkadaşlarım vurulmuştu. En iyi arkadaşımı karaya çıkar çıkmaz kaybettim. Yakın dostluk, Wellington'dan bir kızla nişanlıydı. Mısır'dayken bana onun mektuplarını okurdu. Onu istihkama ayırdılar. Takımlarını aldı, birliğine yöneldi. Keskin nişancıların görüş alanındaki bir sırtı geçmesi gerekiyordu. Ona son söylediğim, "Nişancılara dikkat et, sürünerek geç," oldu. Orada oturmuş ona bakıyordum. Nefis, güneşli bir gün. Ayakta, dimdik yürüdü. "Tanrım!" Hemen bağırdım. "Yat, yat!" Çok geçti. Henry Lewis. Ön siperlerde hırpalanan birlikler yedeklerle değiştiriliyordu. İstanbul gazeteleri ise moral dağıtmayı sürdürüyordu.